Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 7. ayrım. 3. bölüm. Eve, polis merkezinin masasında oturmuş, Feeney'in önceki gece gönderdiği verileri inceliyordu. Birkaç saatlik uykuyla ve 3. kahvesiyle artık kendine gelmişti. Şu anda zihninde Sylvester Yost'un net bir resmi oluşmuştu. Azılı bir suçlu. Kent savaşları sırasında ortadan kaybolan ve öldüğü varsayılan ikinci sınıf bir silah satıcısının soğukkanlı katil oğluydu. Annesi, arabaları tahrip etmeye ve karşı çıkan sahiplerini sustalıyla doğramaya doğal bir eğilimi olan, doğuştan zihinsel geriliği olan bir kadındı. Bir rehabilitasyon merkezinde aşırı dozdan öldüğünde oğlu daha 13 yaşındaydı. Yost, aile geleneğini kendi seçtiği katliam eğilimiyle devam ettirmişti. Eve şu anda adamın gençlik kayıtlarına bakıyordu. Yost, bıçaklarla oynamaktan hoşlanıyordu. Devlet vesayetine alındıktan 2 hafta sonra kendinden sorumlu sosyal hizmet görevlisinin kulağını kesmişti. Yurttaki kızlardan birine saldırmış, dövmüş ve tecavüz etmişti. Ama asıl yeteneğinin boğma olduğunu keşfetmişti. Kayıtlara göre insanlara geçmeden önce bu yeteneğini küçük köpekler ve büyük kediler üzerinde tatbik edip ustalaşmıştı. 15 yaşında yetiştirme yurdundan kaçmıştı. Şu anda 56 yaşındaydı. Bu geçen 41 yılda sadece bir kez hapse girmişti ve şüphelisi olduğu 43 cinayet vardı. Her ne kadar FBI, Interpol, USKM ve gezegenler arası suç bürosu tarafından aktarılan bir sürü şey olsa da, Yost hakkındaki verilerin hepsi yarım yamalaktı. Para karşılığı cinayet işleyen, yaşayan bir aile üyesi, bilinen dostları ve iş arkadaşları ya da bilinen herhangi bir adresi olmayan bir şahıstı. Kullandığı cinayet aleti gümüş teldi. Ama kurbanı olduğu düşünülenler aynı zamanda elle, ipek eşarplarla veya altın tellerle de boğulmuş olabiliyordu. En azından kariyerinin ilk yıllarında diye fark etti Eve okurken. Ama kendi stilini bulduktan sonra tarzından hiç sapmamış. Kurbanların yaşları ve ırkları çeşitlilik gösteriyordu ama hepsi kadındı. İşkence ve tecavüz dahil fiziksel şiddeti her zaman kullanıyordu. İşinde iyisin değil mi Sly? Ve eminim ucuza da yanaşmıyorsundur. Eve arkasına yaslanarak adamın Rourke Palace Oteli'nin resepsiyonunda çekilen kamera görüntüsüne baktı. Hoboken'de annesi ve kız kardeşiyle yaşayan genç bir hizmetliyi öldürmen için seni kim tutmuş olabilir ki? Ayağa kalkıp küçük ve sıkışık ofisinde dolaşmaya başladı. Bir yanlış yapmış olma ihtimali vardı ama bu çok küçük bir ihtimaldi. İnsan yanlış hedefe saldırarak kiralık katillik kariyerinde 43 yıl tutunamazdı. Çok büyük bir ihtimalle Yost aldığı ücret karşılığında yapması gerekeni doğru yapmıştı. O halde Darlene French kimdi ya da kime bağlıydı? Rourke'la bir bağlantısı vardı şüphesiz ama her ne kadar kızın ölümü Rourke'a kişisel bir üzüntü ve profesyonel bir sıkıntı vermiş olsa da büyük resme bakıldığında bu Rourke için çok da büyük bir sorun yaratmazdı. Pekala, tekrar kurbana dönelim. Darlene ne gördüğünün ya da ne duyduğunun farkında olmadan bir şey duymuş veya görmüş olabilir miydi? Oteller işlek yerlerdi ve buralarda yürütülen epey iş olurdu. Peki ama kız eğer bir şeye şahit olduysa neden bu kadar aleni ve dramatik bir şekilde öldürülmüştü? Neden onu sessizce ortadan kaldırmamışlardı? Bir kaza ya da ters giden bir soygun. Polisler dosyayı açıp kapar ve başsağlığı dilekleri sunulur ve konu tamamen kapanırdı. Bu teori pek içine sinmese de Eve, tekrar otele dönüp Darlene'in sorumluluğundaki odalarda son birkaç haftadır kalanların listesini kontrol etmeye karar verdi. Eve, daracık penceresine doğru yönelerek aşağıda süre giden sabah keşmekeşini izledi. Kara ve hava trafiği berbat durumdaydı. Evden çalışacak lüksü ya da sağduyusu olmayan insanlarla dolu bir hava otobüsü hantal hantal ilerliyordu. Tek kişilik bir trafik ekibi bu yoğun saatteki trafiği analiz edip raporluyor ve hali hazırda bu çilenin içinde olanlara naklen aktarıyordu. Medyanın bir şeylerle saat doldurması gerekiyordu. Eve, cinayetle ilgili bir bilgi veya yorum için arayıp duran yarım düzine kadar muhabiri atlatmıştı. Medyaya bir açıklama yapması için kumandandan doğrudan bir talimat almadıkça medya ilişkilerini Rourke'a bırakacaktı. Kimse bu konuyu ondan daha iyi halledemezdi. Eve, yıpranmış yer döşemelerinde yankılanan polis ayakkabılarının sesini duydu ama pencereden dışarıyı izlemeye devam etti. "Efendim, hava tramvayında kucağı çiçek dolu bir kadın var. O kadar çiçekle ne halt edecek ki? Anneler günü geliyor teğmenim. Kutlamayı erken yapıyor olabilir. Darling'in erkek arkadaşıyla konuşmak istiyorum Peabody. Barry Collins'le. Eğer adam tahmin ettiğimiz gibi kiralık katilse faturayı ödeyen birisi olmalı ve bir kominin Yost'un hizmetlerinin karşılığını ödeyebileceğini sanmıyorum. Ama çocuk ödeyebilecek biriyle bağlantılı olabilir. Yost? Ah, özür dilerim. Güncelleme yapmadık daha." Eve'in sırtı hala odaya dönük, gözleri gökyüzüne çevriliydi. "Yüzbaşı Feeney'i soruşturmaya dahil olacak mı? McNabb'i de alacak mısınız?" Eve, omzunun üzerinden kafasını çevirerek yardımcısına baktı. Peabody doğal davranmaya çalışıyordu ama o kare şekilli dürüst surat blöf yapmakta pek usta değildi. "Yanlış hatırlamıyorsam kısa süre öncesine kadar McNabb'i bir soruşturmaya dahil edecek olsam etrafta mızmızlanıp çemkirmeye başlıyordu." "Hayır efendim, ben mızmızlanıp çemkirmeye başladığım anda siz kıçımı tekmeliyordunuz. Ben de içimden mızmızlanıp çemkiriyordum." Peabody gülümsemeye başlamıştı. "Her neyse, artık işler değişti. McNabb ve ben daha iyi anlaşıyoruz. Yani özellikle seks yapmaya başladığımızdan beri. Yalnız ben, ah sakın bana bunlardan bahsetmeye başlama. Sadece bazen biraz garip davrandığını söyleyecektim." "Eğer sözlükte McNabb'in karşısına bakarsan garibin tanımlaması olduğunu görürsün. Ama son günlerde daha farklı bir garip," diye üsteledi Peabody. Teğmenin esprisini de daha sonra kullanmak üzere zihnine kaydetti. "Aslında hoş, gerçekten hoş, tatlı ve ilgili. Bana çiçek getirmeye başladı. Sanırım parktan filan çalıyor ama olsun. Ve birkaç gün önce beni sinemaya götürdü. Önceden görmek istediğim bir filmden bahsetmiştim. Dikkat etmiş. Sonrasında filmden nefret ettiğini itiraf etti ama eksiksiz her şeyi ısmarladı. Ah tanrım. Yani bence..." Peabody ağzını kapadı ve sert bakışlı, cesur teğmeninin kulaklarını kapayarak mırıldanması karşısında güldü. Yüksek sesle güldü. "Seni duyamıyorum, seni duymak istemiyorum, seni duymayacağım. Barry Collins'i araştır derhal, bu bir emir." Peabody sadece dudaklarını kıpırdattı. "Ne dedin?" Eve ellerini kulaklarından çektiğinde Peabody bu kez konuştu. "Derhal dedim efendim." Peabody kapıya yeterince yaklaştıktan sonra zamanlamayı doğru hesaplayarak "Bence McNabb bir şeylerin peşinde, bana bir tuzak kuruyor," dedi ve kaçtı. Eve, "O tuzağı ben kuracağım," diye mırıldanarak koltuğuna oturdu. "Her ikinizi de kıskıvrak sıkıştırıp kıçlarınızı iyice tekmelemek isterdim," dedi. Gerçekten de tam havasında olduğundan laboratuvarı arayarak DNA sonuçlarının daha hızlı eline geçmesi için baş teknisyeni azarladı. Feeney ile toplantısı başladığında Darlene French'e tecavüz edip öldüren adamın Sylvester Yost olduğuna dair DNA sonuçları elindeydi. Eve bu bilgiyi aktardığında Feeney başını sallayarak Eve'in koltuğuna oturdu. Kırışık takım elbisesinin cebinden her zamanki fındık poşetini çıkardı ve ağzına atmaya başladı. "Hiç şüphem yoktu. Benzer suçlar konusunda bir tarama yaptım. Son 7-8 ayda hiçbir icraatı yok. Tatildeymiş sanırım. Ya da birisi cesetlerin bulunmasını istemedi. Hiç bağımsız hareket ettiğini gösteren bir şeyler var mı kişisel nedenlerle?" "Hayır, hiç yok." Feeney ağzına bir fındık daha attı. "Kar amaçlı çalışıyor. McNabb'e gezegen dışı ve gezegenler arası tarama yapma emri verdim. Belki bir şeyler çıkar. Davada McNabb'i mi görevlendireceksin?" Eve'in kullandığı ton karşısında Feeney'in kaşları kalktı. "Evet. Onunla ilgili bir sorun mu var?" "Hayır, hayır. İyi iş çıkarıyor." Eve konuşurken parmaklarını masasının üzerinde davul gibi çalmaya başladı. "Sadece o ve Peabody arasındaki şu durum." Feeney ellerini kaldırdı. "Bu konuda bir şey düşünmek istemiyorum." "Biliyorum, ben de." Ama Eve acı çekecekse Feeney de çekecekti. "McNabb onu bir kız filmine götürmüş." "Ne?" Finney'in rengi attı. Ağzına attığı son fındık boğazına takılmıştı. Kız filmine mi? McNab mi götürmüş? Emin misin? Evet, kesinlikle. Ah tanrım. Finney masadan kalkarak sert adımlarla odada dolaştı. Bu iş bu kadar. Biliyorsun değil mi? Bitti. Çocuk Peabody'ye takıldı. Sonra bir bakacaksın ona çiçek almaya başlayacak. Almış bile. Tamam, bana bundan bahsetme Dallas. Finney Eve dönmüş bir tazıyı andıran keskin gözlerle ona yalvarıyordu. Bu boku beynime sokma. Zaten ikisinin, bilirsin, birlikte soyunduklarını bilmem yeterince kötü değil mi? Eve başını salladı. Kimse bu konuda beni dinlemiyor. Kendisiyle aynı fikirde olan birini bulduğuna memnun olmuştu. Rourke bunun çok tatlı bir durum olduğunu düşünüyor. Tabii, onlarla çalışmak zorunda değil neticede değil mi? Finney hararetli bir şekilde haykırmıştı. Tüm o göz kırpmalar, göz ve öpücük atmalar ve Tanrı bilir daha neler arasında çalışmak zorunda kalan o olmayacak. Hem ben Peabody'nin o şık lisanslı eskortla görüştüğünü sanıyordum. Monroe'du adı sanırım. Evet, ikisini birden idare ediyor. Finney dudaklarını kemirerek tekrar oturdu ve Dallas'a fındık poşetini uzattı. Kadınlar, evet değil mi? Dertleri ne bunların? Eve büyük ölçüde rahatlayarak bir avuç fındık aldı. Peabody'ye kurbanın erkek arkadaşının dosyasına bakmasını söyledim. Bir şey çıkacağını sanmıyorum ama verileri elimizde olunca gidip sorgulamam daha rahat olur. Şimdilik medyadan uzak duruyorum. Rourke'a bıraktım. Şimdi olay yerine dönüp otelde biraz inceleme yapacağım. French'in toksikoloji raporu bir saate çıkar. Temiz olacağını düşünüyorum ama işin içinde insan varsa neyin ne olduğunu asla önceden bilemezsin. Finney hala somurtarak, evet, özellikle dişi bir insansa, diye mırıldandı. Evet, French'in anne babası 8 yıl önce boşanmış. Babası Harry D. French. Şu anda ikinci karısıyla Bronx'ta yaşıyor. Biraz vakit ayırıp onun verilerine de bakar mısın? Eğer bu profesyonel bir cinayetse amaç babadan intikam almak gibi bir şey de olabilir. Tamam, araştırırım. Peki ya anne? Sherry Tights French. Dün gece araştırdım ben. Newark metro durağında bir şeker dükkanı işletiyor. Tertemiz. Kadınla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. İyiyim. Fındık poşetini Finney'e uzatarak ayağa kalktı ve askıdaki ceketini aldı. McNab'i de soruşturmaya aldığına göre gümüş teli o araştırsın. Ne dersin? Yost'un nereden temin ettiğini bulabilecek miyiz bakalım? Laboratuvar analizleri öğleden önce gelir. Tamam, McNab'e veririm bunu. Çocuğu sürekli meşgul tutalım. Aklı pantolonu dışında başka yerlerde olsun. İyi, işte bu, diyerek ceketini sırtına geçirdi ve ofisinden çıktı. Eve'in ilk durağı otel yönetimi olmuştu. Konuk listesinin, mevcut personel kayıtlarının ve bir sene içinde işten atılan ya da istifa eden personelin kayıtlarının birer kopyasını istedi. Bir cinayet davasında polise yardım etme ve çıkarabileceği izinler konusunda söylenmeye başlamadan önce eline istediği her şeyi içeren mühürlü bir zarf verildi. Rourke'un istediği her veri konusunda personelinin onunla işbirliği yapması ve yardım etmesi konusunda bir talimat verdiğini öğrendi. 46. kata çıkmak üzere asansöre bindiklerinde Peabody, "Çok kolay oldu," diye yorumda bulundu. "Evet, epey iş bitirmiş." Eve elindeki dosyayı salladıktan sonra Peabody'ye uzattı. Eve, suite'in önüne geldiklerinde kapıdaki mührü açarak içeri girdi. Öldüreceğin kişinin gelmesini beklerken bir otel odasında birkaç saati nasıl geçirirsin? Manzaranın keyfini çıkarıp biraz televizyon izler ya da yemek yersin. Herhangi bir iletişim için telelink, faksı ya da bilgisayarı kullanmamış. Belki kendi cihazlarını kullandı diye yorumda bulundu. Salonda geziniyordu. Otele giriş yapıyor ve içeride olduğunu aktarıyor. Mutfağa dönerek tezgahı inceledi. Tüm yüzey adli tıp personelinin özel tozuyla kaplıydı. Kirli tabaklar hala lavaboda duruyordu. Saat 6'da oto aşçıyı kullanmış. Daha temizlikçinin gelmesine çok var, en az bir saat. Muhtemelen onun çalışma programını biliyordu. Bu odanın çoğu gece 8 civarı temizlendiğinden haberdardı. Oteldeki organizasyonların programını kontrol etmişti ve balo salonunda devam eden büyük partiyi biliyordu. Bir de eli kulağında bir tıp kongresi vardı. Otel neredeyse tamamen dolu ve oda temizliğinin çok erken başlayacağını tahmin edebiliyordu. O zaman biraz biftek yiyelim. Eve lavaboya yaklaştı. Muhtemelen koltukta ya da yemek masasında televizyon izleyerek yedi. Böyle şık bir yerde, mutfakta ayakta yiyerek ziyan etmiş olamaz. Sonra kahvesini ve tatlısını da bitiriyor ve karnını ovalıyor. Bulaşıkları mutfağa getirip özenle lavaboya koyuyor. Yalnız yaşamaya, kendi işini kendi görmeye alışık. Etrafında pis tabaklar görmek istemiyor. Tabağın yanındaki çatal ve kaşığa, ortasına bırakılmış tatlı tabağına, kahve tabağı, fincanı ve kaşığına baktı. Küçük, düzgün bir piramit. Muhtemelen yalnız yaşıyor. Hizmet droidine bile gerek duymuyor. Sürekli otellerde kalmıyor. Etrafında daima hizmetliler olsa tabağını masadan kendin kaldırmazsın. Peabody başını salladı. Dün gece bir şey fark ettim ama bahsetmeyi unuttum. Nedir? Otellerin konuklar için bıraktığı o şirin zımbırtıları bilirsin. Banyo için olur genelde şık sabunlar, şampuanlar, kremler ve banyo köpükleri hani. Onları da almış. Peabody, Eve'in sorgulayıcı bakışları karşısında gülümsedi. Çoğu insan yapar bunu ama genellikle öldürmek için birinin gelmesini beklemiyordur ya da birini yeni öldürmemiştir. İyi fark etmişsin. Yani ya çok tutumlu ya da küçük hatıralara düşkün. Peki ya havlular, bornozlar ve yatağın kenarına koyulan o ufak gece terlikleri? Yatağın kenarına koyulan gece terlikleri mi var? Hiç öyle bir yerde kalmadım derken Dallas'tan önce davranıp bu konuyu kapadı. Bornozlar yerinde duruyor. Yatak odasındaki dolap kullanılmamış. Böyle bir yere ne kadar havlu konulur bilmiyorum ama banyoda 6 kişilik bir aileye yetecek havlu var. Onlar da kullanılmamış. Temizlik yapılmadan önceki havluları kullanmış olmalı. Belki yolculuk sonrası duş almıştır. Eve konuşurken banyoya doğru ilerliyordu. Ve yedikten sonra tabaklarını kaldıran iyi bir çocuk, işedikten sonra kesinlikle ellerini yıkar. En az 5 saat boyunca işemediğini düşünmek hata olur. Ana banyonun ufak bir versiyonu olan salon banyosuna baktı. Mavi camdan bir duşa kabin ve kar gibi beyaz havlular vardı. Mavi cam kapıların önünde zarif bir bölmeyle ayrılmış bir tuvalet vardı. Buradaki banyo malzemeleri de alınmış. Dün fark etmemiştim bunu. Adam her yeri silip süpürmüş. Bedavaya alabilecekken şampuan ve sabuna neden para veresin ki? Özellikle de kaliteli malzeme ise. Yatak odasına doğru devam etti ve buradaki banyoya girmeden önce etrafı kısaca taradı. Bu banyo çok büyüktü. İçinde ufak bir gölü andıran bir küvet vardı. Ayarlanabilir yükseklik ve hızlara sahip 6 jetli bir jacuzzi ve kurulanma haznesi vardı. Eve daha önce de Rourke'un otellerinde kalmıştı. Dolayısıyla metrelerce uzayıp giden tezgahın üzerinde şık şişeleriyle krem ve losyonların olacağını biliyordu. Ama bu banyo tezgahının üzeri bomboştu. Kaşlarını çatarak pirinçten yapılmış askılıklara gitti. Askılarda 3 tane kalın ve otelin baş harflerini taşıyan havlu vardı. Bunu kullanmış. Delil torbası al. Nereden biliyorsun? Bundaki harfler diğerlerindeki gibi tam ortada değil. Darlene'le işi bittikten sonra temizlendi ve ellerini kuruladı. Sonra çok düzenli bir çocuk olduğundan havluyu yerine astı. Kız ilk başta buraya gelip önceki havluları alıp temizlerini koymuş olmalı. Yost bir yerlerde durmuş onu izliyor, harekete geçeceği anı hesaplıyordu. Belki dolaptaydı diye devam etti. Darlene banyodan çıkıyor, eski havlular elinde, onları bir yere bırakıyor, muhtemelen yere. Sonra yatağa geçiyor ve temizliyor, işini yapıyor, odayı konuklar için güzelleştiriyor. Sonra Yost onun üzerine atlıyor. Kız çağrı cihazını kullanamadan onu alıp bizim bulunduğumuz yere fırlatıyor ve işin geri kalanı yatakta oluyor diye düşündü Eve. Ona kaçacak fırsat vermedi. Suite'de mücadele izleri bulunmuyordu. Zaten o boyutlarda bir adamın karşısında pek mücadele şansı da yoktu. Yataktaki çarşaflar bozulup kanlanıyor ama odada başka bir şey yok. Her şey yerli yerinde. Bütün her şey yatakta oluyor, müzik eşliğinde. Ürkütücü kısmı da bu, diye mırıldandı Peabody. İşin geri kalanı da berbat ama müzik kısmı çok ürkütücü. Onunla işi bittiğinde saati kontrol ediyor. Hey, o kadar da uzun sürmemiş. Ellerini yıkıyor. Muhtemelen kızın tırnaklamayı başardığı ufak çizikleri görünce cıkcıklıyor. Kıyafetini değiştiriyor, toplanıyor, topladığı ıvır zıvırları çantasına yerleştiriyor. Orospu çocuğu daha sonra Darley'nin yere bıraktığı havluları alıp servis arabasına koyuyor. Elbette çarşafları filan değiştirmeyecek ama dağınık olmanın da alemi yok. Bu çok soğukkanlı bir tavır. Ah, cidden soğuk. Kolay iş. Lüks bir otele birkaç saat içinde giriş çıkış, iyi bir yemek, kaliteli banyo ürünleri ve üstüne bir de yüklü bir ücret. Onu gözümde canlandırabiliyorum Peabody, canlandırabiliyorum. Ama onu buraya kimin ve neden gönderdiğini bir türlü anlamlandıramıyorum. Eve, Darling French'in görüntüsünü gözlerinin önüne getirerek sessizce durdu. Sonra kapının açılma sesini duydu. Bir eli silahına giderken diğer eliyle Peabody'ye kenara çekilmesini işaret etti. Seri hareketlerle koridora çıktı. Çabuk ve sessiz adımlarla elindeki silahı kaldırarak köşeden döndü. ''Lanet olsun! Rourke! Lanet olsun!'' Öfkeyle silahını indirerek kılıfına soktu ve kapıyı kapadı. ''Ne yapıyorsun burada?'' ''Seni arıyordum. Bu oda mühürlü. Burası bir cinayet mahalli ve mühürlü.'' Eve, Rourke'un o mührü büyülü parmaklarıyla kısa sürede açabileceğini düşündü. ''Bu yüzden bana geldiğini haber verdiklerinde ilk bakacağım yer burası oldu. Selam Peabody, nasılsın? Ne istiyorsun?'' Eve, yardımcısı cevap vermeden araya girdi. ''Çalışıyoruz.'' ''Evet, farkındayım. Ben de dün gece bahsettiğin bazı görüşmeleri yapmak istersin diye düşündüm. Barry Collins evde ama bölüm şefi istediğin zaman seninle görüşmeye hazır. Bir de yine bir kat hizmetlisi olan Shelia Walker var. Kurbanın yakın arkadaşıymış. Ailesi için Darley'nin dolabını boşaltmaya gelmiş. Dolaba dokunama! Ben de öyle söyledim. Sen onaylayana kadar eşyaları alamayacağını söyledim. Ama belki onunla konuşmak istersin diye beklemesini rica ettim. Eve, beyninin cızırdamaya, kıvılcımlar çıkarmaya başladığını hissediyordu fakat sakinleşmeye çalıştı. ''Eğer sorsaydın, sana sorgulamaları ayarlamana ihtiyacım olmadığını söylerdim.'' Rourke, kendinden son derece memnun bir tavırla, ''Evet, söylerdin.'' dedi ki, Eve bir an gülsün mü, küplere mi binsin bilemedi. ''Ama bana zaman kazandırdın, o yüzden sağ ol. Şimdi ben aksini söyleyene kadar senin ya da başka birinin bu odaya girmesini istemiyorum. Anlaşıldı? İşin bittiğinde herhangi bir telelinkten 001'i tuşlayarak bana ulaşabilirsin. Shimdilik buradaki işimiz bitti. Shelia Walker'la başlayalım. Toplantı salonu katında sizin için bir ofis ayarladım. Hayır, onunla ve diğerleriyle kendi bölümlerinde konuşayım, resmi olsun. Aynı zamanda kendilerini daha rahat hissedebilirler. Nasıl istersen, Shelia oda hizmetleri salonunda sana yolu göstereyim. İyi, istersen yanımızda takılabilirsin. Eve, Rourke'un açtığı kapıdan geçerken, senin yanında daha güvende hissedebilir, diye homurdandı. Görüşmede daha 3 dakika geçmemişti ki, Eve doğru karar verdiğini anladı. Shelia kocaman gözleri olan uzun, ince, siyahi bir kızdı. Eve'in sayamayacağı kadar çok kez Rourke'a onay, yönlendirme ve cesaret için baktı. Ada müziklerini andıran çok güzel bir aksanı vardı ama melodik konuşması sık sık gözyaşlarıyla kesiliyordu ve Eve başının ağrımaya başladığını hissediyordu. ''Öyle tatlıydı ki, öyle tatlı bir kızdı ki, ağzından kimse için kötü bir laf çıktığını duymazdınız. Çok neşeli bir yapısı vardı. Genelde bir konuk onu temizlik yaparken gördüğünde ya da konuştuğunda yüklü bir bahşiş de verirdi. Çünkü insana kendini iyi hissettirirdi ve artık onu hiç göremeyeceğim. Bir arkadaşı kaybetmenin zor olduğunu biliyorum Shelia. Son zamanlarda aklını kurcalayan bir şey, kaygılı olduğu bir konu var mıydı? Ah, hayır, çok mutluydu. 2 gün sonra boş günümüzdü ve birlikte ayakkabı alışverişine çıkacaktık. Ah, ayakkabılara bayılırdı. Dünkü temizliğe başlamadan önce nasıl erken kalkacağımızdan ve gökyüzü alışveriş merkezindeki güzellik standlarında o bedava makyaj seanslarına katılacağımızdan bahsedip gülüşmüştük. Shelia yeni bir ağlama krizine hazırlanırken Rourke uzanarak kızın elini tuttu ve sıktı. Eve bir yarım saat daha uğraştıktan sonra alışverişi, dans etmeyi seven ve ilk ciddi aşk ilişkisini yaşayan, kaygısız, neşeli bir genç kıza dair bölük pörçük bilgilere sahipti. Her sabah mesaisi sonunda erkek arkadaşıyla düzenli kahvaltı randevuları vardı. Birkaç sokak ilerideki kahve dükkanına gittikleri maaş günleri haricinde bu kahvaltılar personel yemekhanesinde oluyordu. Erkek arkadaşı mesai sonrası onu metro istasyonuna bırakıp yolcu ediyordu. Hatta yavaş yavaş birlikte ufak bir daireye çıkma konusunda çekingen konuşmalar yapmaya başlamışlardı. Belki sonbahara doğru. Shelia'nın iddia ettiğine göre birbirlerinin en yakın arkadaşıydılar ve Darlin kendisine tuhaf ya da kaygı verici bir şey duyduğuna, gördüğüne ya da öğrendiğine dair bir şey anlatmamıştı. Ve dün akşam servis aracını sürmeye başladığında yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Komi personelinin bölümünde görüştüğü komi şefi de Barry'nin benzer bir tablosunu çizmişti. Genç, hevesli, neşeli ve Darlin isimli koyu saçlı kat hizmetlisine kör kütük aşık. Geçen ay maaşına zam almıştı ve çevresindeki herkese kız arkadaşına 6. ay hediyesi olarak aldığı ucunda altın bir kalp olan zinciri göstermişti. Eve, Darlin'in 4602 numaralı suitin önünde beklerken oynadığı kolyeyi hatırladı. "Peabody, kısal bir durum," dedi. Yardımcısı ve Rourke'un arasında lobide yürüyordu. "Oldukça kızım. Evet, erkek arkadaşınla kavga ettin ya da ilişkinle ilgili şüpheler yaşıyorsun veya o tarz bir şey. Sana aldığı bir şeyi takar mısın?" "Kesinlikle hayır. Eğer büyük bir kavgaysa suratına fırlatırsın. Eğer onu terk etmeyi düşünüyorsan biraz gözyaşı döküp ayrılık sürecine başlayana kadar bir çekmeceye atarsın. Eğer ufak bir kavgaysa biraz ortadan kaybedip işlerin nasıl gideceğine bakarsın. Herkesin gözü önünde onun aldığı bir şeyi takıyorsan, bunun sebebi ona ve diğer herkese onun senin erkeğin olduğunu göstermektir. Tüm bu kuralları nasıl aklında tutuyorsun? Çok kafa karıştırıcı. Ama ben de aşağı yukarı aynı şeyi tahmin etmiştim. Hey!" Uzanıp elini gömleğinin altına sokan ve gömleğinin altındaki gözyaşı şeklinde kesilmiş pırlantayı kontrol eden Rourke'un eline vurdu. "Sadece kontrol. Sanırım hala senin erkeğinim." Eve biraz tatmin duygusuyla "Tam olarak göz önünde değil," dedi. "Ama tenime yeterince yakın." Eve, Rourke'un gözlerindeki pırıltıyı fark edince gözlerini kıstı. "Beni burada herkesin içinde öpmeye kalkarsan seni mahvederim." Kolyeyi tekrar gömleğinin içine yerleştirdi ve yardımcısına döndü. "Peabody, gidip yine de Barry ile konuşacağız. O ihtimali tamamen elememiz gerek. Sen neyse," parmağını Rourke'un göğsüne bastırdı. "Bir ara medya konusunu konuşmamız gerek. Kendimi tamamen senin kontrolüne bırakacağım. Buna bayılıyorum." Rourke, arkadan gelen çok eski bir İrlanda halk şarkısını hafifçe mırıldanan sesi duyduğunda gülümsemesi soldu. Arkasını dönemeden önce boynuna bir kol sarıldı ve orada kilitlendi. Karşılık verip kurtulabilirdi. Hatta öyle yapmak üzere ağırlığını hesaplamaya başlamıştı da. Ama kulağının dibinde çınlayan gülümsemeyle kendini bir anda Dublin'in arka sokaklarında buldu. Adam onu birden çevirerek duvara yasladığında Rourke, öldüğünü sandığı bir adamın gülümseyen gözlerine bakarken buldu kendini. "Eskisi kadar çabuk değilsin dostum ha?" "Belki değil." Eve şimşek gibi bir hızla silahını çekmiş ve adamın boğazına dayamıştı. "Ama ben hala öyleyim. Geri çekil piç kurusu yoksa ölürsün." Rourke "çok geç" diye mırıldandı. "Kendisi zaten ölü. Mick Connolly. Cehennemde durmuş bana yer tutuyor olmalıydın." Mick boğazına dayanmış lazeri umursamadan gülmeye başladı. "Ah! Şeytan kendi istemeden onu razı edemezsin değil mi? Tanrım şu haline bak Rourke, Tanrım!" İki adam birbirlerine bakıp bir çift gerizekalılarmış gibi gülmeye başladıklarında Eve şaşkınlıkla onları izliyordu. "Tamam sevgilim." Rourke elini kaldırarak dikkatli bir şekilde Eve'in elindeki lazeri indirdi. "Bu çirkin herif benim çok eski bir dostum olur." "Öyle olurum. ve kendine kadın bir koruma tutmak tam sana göre bir şey Rourke. Polis! Rourke iyice sırıtmaya başlamıştı. Tanrım! Mick gülümseyerek geri çekildi ve Rourke'un yüzünü hafifçe iteledi. Rozetlilerle böyle sıkı fıkı olmazdın sen. Buradakiyle epey sıkı fıkıyım. Kendisi karım. Mick gözlerini Rourke'dan ayırmadan elini kalbine götürdü. Beni vurmasına gerek yokmuş. Şoktan da ölebilirmişim. Bir şeyler duymuştum. Rourke'la ilgili hep bir şeyler duyuyoruz gerçi. Ama hiç inanmamıştım. Eve silahını kılıfına sokarken Mick eğilerek Eve engel olma şansı vermeden elini aldı ve öptü. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum hanımefendi. Çok memnun oldum. İsmim Michael Connelly ama tüm dostlarım Mick der. Umarım siz de Mick dersiniz. Şu eşiniz ve ben çok eskiden tanışırız. Epey kötü çocuklardık o zaman. Dallas. Temel Dallas. Ama Eve biraz rahatladığını hissediyordu. Çünkü karşısındaki adamın yazın açmış ağaç yaprakları kadar yeşil gözlerinde pırıl pırıl bir neşe vardı. Eve. Umarım eski arkadaşımı böyle kaba bir şekilde selamlamamı mazur görürsün Eve. Ama heyecanıma yenik düştüm. Boyun onun boynu. Benim gitmem gerek dedi Rourke'a. Mick'e öpmesinden ziyade sıkmasını istediğini gösterecek şekilde elini uzattı. Tanıştığımıza memnun oldum. O memnuniyet kesinlikle benim için de geçerli. Umarım yakında tekrar görüşürüz. İyi, tabii sonra görüşürüz dedikten sonra şaşkın bir halde onları izleyen Peabody'ye kapıyı işaret etti. Mick, Eve'in uzaklaşmasını izledi. Benden tam emin olamadı değil mi dostum? Ve nasıl emin olsun ki? Tanrım seni iyi gözetiyor Rourke. Peki ya sen? New York'ta ne işin var? Hem de burada benim otelimde. İş için buradayım. Her zaman iş işte. Aslında seninle konuşabiliriz diye umut ettiğim bir iş var. Alavere dalavere işte. Rourke'a göz kırptı. Eski bir dostun için ayırabilecek vaktin var mı? 7. ayrımın sonu. Sayfa 58. Devamı 8. ayrımda.